Ayrım 13, Kızım için Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 182, 13. Bölüm. 5 dakika sonra Boston polis merkezine giderken Bobby, Tessa Leone için ne düşünüyorsun diye soruyordu. Didi sinirle tek ayak üstünde bin yalan söylüyor dedi. Cevaplarında çok tutarlıydı bana kalırsa. Yapma lütfen, hani işin doğrusunu biliyor olmasam polislere güvenmediğini söyleyeceğim. Pekala, giderek artan alkolizm oranları, intiharlar ve bunlar yetmezmiş gibi bir de aile içi şiddet. Bu mesleğin sevilecek yanı kaldı mı ki? Didi suratını buruşturduysa da Bobby'nin ne demek istediğini anlamıştı. Kolluk kuvvetleri nasıl dört dörtlük bir vatandaş olunacağının ayaklı örnekleri değillerdi. Pek çok polis bu günlerine zor zamanlardan geçerek gelmişti. Pek çoğu da başlarından geçen o zamanlar yüzünden sokaktaydılar. Didi hikayeyi nasıl da değiştirdi dedi.
Ben de fark ettim.
İlk olarak kocasını öldürmesinden, sonra kızının kayıp olduğunu fark etmesinden başladık. Sonra birden önce kızının kaybolduğu, sonradan kocasını öldürdüğü noktasına geldik. Zaman çizelgesi farklıysa da sonuçlar aynı. Her iki hikayede de memur Leone feci bir dayak yiyor ve yine her iki hikayede de Sophie kayıp. Didi başını iki yana salladı. Tek bir noktadaki tutarsızlık insanın diğer tüm detaylar karşısında şüphe duymasına sebep oluyor. Eğer hikayenin zaman çizelgesinde yalan söylediyse Tanrı bilir daha hangi noktalarında yalan söyledi. Bobby sakince yalancı ancak kendini kandırır dedi. Didi gözlerini Bobby'ye dikip direksiyonu biraz daha sıkı kavradı. Anlaşılan Tessa'nın acıklı hikayesi Bobby'ye çok dokunmuştu. Bobby'nin başı belada olan kızlara karşı tuhaf bir merhamet duygusu vardı. Oysaki Didi onun tam aksine Tessa Leone'yi ilk gördüğü andaki hislerinde kararlıydı. Güzel ve savunmasız ki bu da Didi'nin sinirlerini fazlasıyla bozuyordu. Didi fazlasıyla bitkindi. Saat çoktan 11'i geçmişti ve durmadan ilgi bekleyen yeni bedene adeta bir yudum uyku diye kıvranıyordu. Ama uyumak şöyle dursun, Didi Bobby ile birlikte ekip toplantısı yapmak üzere Rockbury'ye dönüyordu. Zaman halen aleyhlerine işliyor, basın halen bir açıklama bekliyordu. Amirlerse dosyanın bir an önce kapanmasını, çocuğun bir an önce bulunmasını istiyorlardı. Eskiden olsa Didi içeceği 6 fincan kahve ve yarım düzine çörekle geceyi zımba gibi geçirebilirdi. Ama şimdi elindeki tek silahı bir şişe su ve bir paket krakerden ibaretti ki bunlar diğerlerinin eline su bile dökemezlerdi. Didi hastaneden çıkarken Alex'e mesaj çekmişti. Bu gece eve gelemeyeceğim, yarın için özür dilerim. Alex de geri dönmüştü. Haberleri izledim, iyi şanslar. Ne bir suçlama, ne bir yakınma, ne de bir şikayet vardı bu tavırda. Öyle ki Didi duygulanıp bir an ağlayacağını sandı. Bunu da şu anki durumuna yordu ki son 20 yılda onu ağlatabilen tek bir erkek olmamıştı. Ve şimdi pınarlarının ucunda bekleyen gözyaşları dökülüverecek gibiydiler. Bobby gözlerini önce Didi'nin bir türlü elinden düşürmediği şişeye, sonra Didi'ye, sonra yeniden şişeye dikti. Eğer bunu bir kez daha yapacak olursa Didi o meşhur şişeyi Bobby'nin kafasından aşağı boca etmeye karar vermişti. Didi'nin keyfi bu düşünceyle az da olsa yerine gelmiş ve merkezin park yerine geldiklerinde kendini biraz toparlayabilmişti. Bobby hemen kendine sıcak acı bir kahve aldı ve sonra da üst kattaki cinayet masası birimine ilerlediler. Didi ve dedektif arkadaşları şanslıydı. Boston Polis Teşkilatı Merkezi henüz 15 yıl önce inşa edilmişti ve binanın yeri hala tartışmaya açık olsa da bina oldukça modern ve bakımlıydı. Cinayet masası birimi daha çok NIPD, Blue dizisinden fırlamış ya da MetLife sigorta şirketi gibi duruyordu. Aralardaki incecik paravanlar çalışma mekanına ferahlık veriyordu. Arkalardaki geniş metal dolaplar, çiçekler, aile fotoğrafları ve şahsi biblolarla doluydu. Bir köşeye Boston Red Sox takımının bir arması asılmışken bir diğer tarafta Go Pats pankartı sallanıyordu. Dedektiflerin vazgeçilmesi kahveyken sekreterin olmazsa olmazı tarçınlı çöreklerdi. Bu yüzden birim her zaman mis gibi kokardı. Bu tarçın ve kahve karışımı öyle baskındı ki yeni gelen dedektiflerden biri birime Starbucks lakabını takmıştı. Polisler arasında moda olduğu üzere bu lakap kısa zamanda benimsenmiş, sekreter de bunun üzerine Starbucks yazılı çıkartmalar, peçeteler ve kağıt bardaklarla donatmıştı mekanı. Böylece birime yeni gelen her misafir buna benzer bir yorum yapmadan duramıyordu. Didi içeri girdiğinde kendi ekibini ve diğer her birimin bir ekip başını konferans odasında hazır buldu. Hemen başucunda beyaz bir yazı tahtası bulunan masanın baş tarafına yürüdü. İlerleyen günlerde bu tahta onların vazgeçilmez yol göstericisi olacaktı. Didi suyunu masanın üzerine bırakıp siyah tahta kalemini eline aldı ve maraton böylece başlamış oldu. Öncelikli meseleleri Sophie Leoni'nin bulunmasıydı. İhbar hattındaki telefonlar hiç susmuyordu ve dedektifler burada konuşurken iki düzine polis gelen ihbarların peşi sıra koşturuyorlardı. Yine de henüz kayda değer bir bilgiye ulaşılamamıştı. Civardaki komşular, esnaflar ve tıp merkezleri de soruşturuluyor olsa da henüz istenilen bilgi edinilememişti. Phil Sophie'nin bakıcısı Brandy Ennis'in geçmişini araştırmıştı. Ne var ki kadının geçmişi temiz çıkmıştı. Didi ve Bobby'nin görüşmesi de göz önüne alındığında Bayan Ennis artık şüpheli olmaktan çıkmıştı. Okul yönetimi ve Sophie'nin öğretmenleri için yapılan ilk soruşturmada da herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı. Sırada okuldaki veliler vardı. Kamera ekibi Sophie'nin evinin etrafındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda var olan kamera kayıtlarının %75'ini incelemişlerdi. Görüntülerde henüz ne Sophie'ye, ne Brian Darby'ye, ne de Tessa Leoni'ye dair bir izlenim vardı. Araştırmalar Brian Darby'nin beyaz GMC Denali arabasını da kapsayacak biçimde genişletilmişti. Cinayet masası laboratuvarının Darby'nin arabasının arkasında bir cesedin taşınmış olduğuna dair bulgularına istinaden aracın son 24 saatteki izini sürmek ilk öncelikleri olmuştu. Didi iki dedektifine aracın son 24 saatte benzin alıp almadığını görebilmek için kredi kartı kayıtlarını incelemek üzere görevlendirmişti. Eğer alınmışsa benzinin alındığı tarih ve alınan litre üzerinden Brian Darby'nin bagajında taşıdığı cesetle ne kadar yol alabileceği de hesaplanabilirdi. Aynı iki dedektif aynı zamanda Brian Darby'nin park yeri bileti, hız ihlali ya da otoban çıkışlarındaki kayıtlarının da izini sürerek cuma gününden pazar sabahına dek yaptığı yolculukları mercek altına alacaktı. Son olarak da Didi, Brian'ın aracının eşkalini basına sızdırarak var olan görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacaktı. Phil Brian Darby ya da ailesinin üzerine kayıtlı başka bir ev olup olmadığını inceleyecekti. Brian'ın ailesinin yapılan ilk incelemelerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştı. Brian Darby adına çıkarılmış tek bir tutuklama ya da arama kararı yoktu. Tek bulabildikleri sadece son 15 yılda aldığı birkaç hız limiti aşımı cezasıydı ki bunun dışında oldukça kanunlara uyan bir vatandaşa benziyordu. Son 15 yılını aynı şirkette ASSC'de denizci olarak geçirmişti. Evinin yaklaşık değeri 200 bin dolar, aracınınki 34 bin dolardı. Bankaya 4000 dolarlık kredi borcu kalmıştı. Ancak bununla birlikte bankada birikmiş 50.000 doların üzerinde parası vardı ki bu hiç de fena bir mali tablo sayılmazdı. Phil aynı zamanda Brian Darby'nin patronuyla da görüşmüş ve ertesi gün saat 11 için bir telefon randevusu almıştı. Telefonda Scott Hale, Darby'nin ölümünden duyduğu şaşkınlığı ifade edip çalışanının karısına şiddet uygulayan biri olduğuna inanmakta hayli güçlük çekmişti. Hale aynı zamanda Sophie'nin kayıp olmasına da fazlasıyla üzülmüş ve çocuğun bulunması için konulan para ödülünün ASSC tarafından arttırılması için elinden geleni yapacağını söylemişti. Didi yazı tahtasının en üstüne yazdığı "Brian Darby eşini dövüyor muydu?" sorusunun hemen yanındaki hayır sütununa bir onay işareti koydu. Ekip arkadaşlarından Neil ise bu soru için elini kaldırıp evet sütununa oy verdi. Neil tüm gününü hastanede Tessa Leoni'nin tıbbi kayıtlarını mercek altına alarak geçirmişti. Her ne kadar hastane kayıtlarında daha öncelere dayanan kaza bulguları olmasa da Leoni'nin bugünkü durumu bile vücudunun daha önceden de bir takım yaralanmalara maruz kaldığını açık ediyordu. Tessa Leone'nin kaburga kemiklerinin üzerinde bir hafta öncesine ait çürükler tespit edilmişti. Didi buna gözlerini devirerek merdivenlerden düştüğünde olmuş olmalı demişti. Doktor aynı zamanda Tessa'nın vücudunda yetersiz tıbbi müdahale nedeniyle yanlış kaynamış bir kaburga kırığı da bulmuştu ki bu da Tessa'nın herhangi bir yardım almadan yaşadıklarına kendi başına çözüm aradığının en büyük ispatıydı. Geçirdiği beyin travması ve elmacık kemiği çatlağına ilaveten vücudunda pek çok ezik de tespit edilmişti. Eziklerden biri tam olarak yuvarlak burunlu bir iş botu şeklini taşıyordu. Didi heyecanla Brian Darby'nin çelik burunlu iş botları var mıymış diye sordu. Eve gittiğimizde ona ait bir çift bulduk dedi Neil. Avukattan bu botu Tessa'nın vücudundaki izle karşılaştırmasını istediğimizde bunu bir özel hayat ihlali olarak kabul edip bunun için izin belgemiz olması gerektiğini söyledi. Didi özel hayat ihlali mi diyerek homurdandı. Bu tam da Leonie'ye yardımcı olacak bir ipucu olabilir. Şiddet gördüğü ispatlanırsa hayatının en az 20 yılını hapis damlarında geçirmekten kurtulur. Buna itiraz etmedi zaten. Sadece şu anda Leonie'nin doktor kontrolünde istirahatlı olduğunu söyleyip bunu araştırabilmemiz için beyin sarsıntısının geçmesini beklememiz gerektiğini belirtti. Ah lütfen ama. O zamana vücudundaki ezik geçer ve biz de izi botlarla karşılaştırma şansımızdan oluruz ki bu Leonie'nin hiç işine gelmez. Lanet olası avukat, hemen bir izin belgesi çıkar ve bu işi hallet. Neil başını tamam anlamında salladıysa da iş en az ertesi öğleye kadar beklemek zorundaydı. Çünkü güne adli hekimle birlikte Brian Darby'nin otopsisine girerek başlayacaktı. Tessa Leone gerekli törenin yapılması için kocasının cenazesinin teslimini bir an önce istediğinden otopsi yarın sabah saat 7'de yapılacaktı. Didi ne diye hayretle bağırdı. Şaka yapmıyorum dedi Neil. Avukatı bugün öğleden sonra adli hekimi aradı ve Tessa'nın cenazeyi en erken ne zaman teslim alabileceğini sordu. Bunu bana değil ona sorman gerek. Didi yine de gözlerini bu sırık boylu kızıla dikmeden edemiyordu. Brian Darby'nin ölümü şüpheli bir ölüm. Bu adamın otopsiye gireceğini Tessa da en az herkes kadar iyi biliyor olmalı. Bakışlarını Bobby'ye çevirdi. Eyalet polisleri kasten işlenmiş cinayetlerde hangi prosedürün izlendiği konusunda eğitim almıyorlar mı diye sordu. Bobby kafasını kaşıdı. Ne? 25 haftalık akademi eğitiminde 90 farklı ders alırlar. Nasıl olur da bir soruşturmanın en temel basamaklarından bile bir haber olurlar? O halde ne diye cenazesinin iadesini talep ediyor diye sordu Didi. O telefonu etmiş olması bile ilginç. Bobby omuzlarını silkti. Belki de otopsinin çoktan yapılmış olduğunu düşünmüştür. Neil belki de şansını denemiştir diyerek lafa karıştı. Leonie kolluk kuvvetlerinin bir parçası. Belki de adli hekimin ona bu konuda bir kıyağının olup kocasını otopsi yapmadan teslim edip etmeyeceğini görmek istemiştir. Didi alt dudağını kemirdi. Bundan hiç hoşlanmamıştı. Güzel ve savunmasız tarafının yanı sıra Tessa Leone'nin soğukkanlı ve istediğinde çok sağduyulu bir tarafı da vardı. Tessa bu telefonu ettiyse mutlaka bir sebebi olmalıydı. Didi yeniden Neil'a döndü. Peki adli hekim ona ne cevap verdi?
Hiçbir şey. Adli hekim memur Leone ile değil avukatıyla görüştü.
Ben otopsinin yapılması gerektiğini söyledi ki avukat Cargill de bunun aksini ispat edecek durumda değildi. Anladığım kadarıyla aralarında bir anlaşmaya vardılar. Ben cesedi hemen otopsiye alıp cenazenin aileye bir an önce teslim edilme sürecini hızlandıracaktı. Didi o halde otopsi en kısa zamanda yapılacak diyerek derin düşüncelere daldı ve hemen ardından da aileye teslim edilecek. Peki bu en yakın ne zaman yapılabilir? Neil omuzlarını silkti. Otopsiden sonra asistanlardan biri cesedi dikip temizleyecek. Sanırım en erken pazartesi sonunu ya da salı öğleden sonrayı bulabilir. Didi kafasında dolanan binlerce tilkiyle başını tamam anlamında salladı. Ama yine de buna bir anlam verememişti. Her nedense Tessa Leone kocasının cesedinin normal süreçten daha hızlı teslim edilmesini talep etmişti. Buna sonra yeniden dönmek gerekebilirdi. Çünkü altında mutlaka bir neden yatıyor olmalıydı ki bir neden hep olurdu.
Didi yeniden masanın etrafındaki ekibe döndü. İyi haberler duymaya ihtiyacı vardı ama sonuç hüsrandı. Yeni ipuçlarına ihtiyacı vardı ama sonuç yine hayal kırıklığıydı. Bobby ile birlikte Tessa Leoni'nin heba olmuş gençliği hakkında öğrendiklerini anlattılar. Nefsi müdafaa yaparken birini öldürmüş olması gerçekten kör talih dedikleri şey olsa gerekti. Aynı tavrın ikinci kez sergilenmesi, kişide bu davranışa yatkınlık olarak algılanabileceği gibi yasal açıdan cazip hale gelebilmesi için bir üçüncü vakanın yaşanması gerekirdi. D.D. Thomas Howe'un ölümüyle ilgili daha çok şey bilmek istiyordu. Sabah ilk iş olarak Bobby ile birlikte soruşturmayı yürüten polisi ziyaret edeceklerdi. Eğer mümkünse Howe'un ailesi ve Tessa'nın babasıyla da görüşmeyi planlıyordu. Yapacakları sonuncu ama bir o kadar da önemli işse Brian Darby'nin çalıştığı spor salonunu bulmak, egzersiz programına ulaşıp aşırı doz steroid kullanımı olup olmadığını tespit etmek olacaktı. Adam kısa zamanda devasa bir vücut yapmış, bay hassastan bay asabi cüsseye dönüşmüştü. Bu da kesinlikle deşilmesi gereken bir konuydu. Bu kararla DD yapılacakları hızla not alıp görev dağılımını yaptı. Video ekibi kaldıkları yerden Boston'u saran kameraları incelemeye devam edeceklerdi. Phil ailenin etrafındaki kişilerin özgeçmişlerini, üzerlerine kayıtlı emlak bilgilerini araştırmaya devam edip Darby'nin patronuyla görüşecekti. Neil otopsiye girecek, hemen ardından da Tessa Leoni'nin vücudundaki eziğin Brian Darby'nin botlarından mı kaynaklandığını öğrenebilmek için bir izin belgesi çıkaracaktı. Brian'ın arabasını soruşturmakla görevli ekip aracın benzin tüketimini mercek altına alıp Boston'un haritasını didik didik ederek Sophie Leoni'nin nerede olabileceğini araştıracaklardı. Bu arada acil ihbar hattındaki memurlar gelen her ihbarı yeniden incelemeye alıp yeni bir şey bulup bulamadıklarını kontrol edeceklerdi. DD bir saat içinde bugün elde ettikleri raporları masasının üzerinde istiyordu. Ekibine raporlarınızı kağıda dökün ve sabahın ilk ışıklarıyla işlerinizin başına dönmüş olun diye emretti. Sophie Leoni hala kayıptı ki bu da bulunana dek kimseye yatak yüzünün görünmeyeceği anlamına geliyordu. Dedektifler tek sıra halinde çıktılar. DD ve Bobby cinayet masası başkomiserini bilgilendirmek ve Suffolk ilçe savcısı ile irtibat kurmak için arkada kalmışlardı. Her iki amir de şu anki detaylardan çok neticeyle ilgileniyorlardı. Soruşturmanın başındaki baş dedektif olarak onları arayıp Brian Darby cinayetine neden olan olayların henüz belirlenemediğinin ve Sophie Leoni'nin henüz bulunamadığının tatsız haberlerini vermek DD'nin işiydi. Ama Boston'daki her polis dosya üzerinde çalışıyor olduğuna göre bir vakte kadar bir şeyler bulunacaktı. Tessa Leoni'nin daha önce nefsi müdafaa da olsa bir cinayet işlediğiyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak ve onun hoyrat gençliğini de irdelemek gereği ortadaydı. Basını Brian Darby cinayetinden uzak tutup Sophie'nin bulunması üzerine kanalize etmelilerdi. Saatler sabahın 12.30'unu gösterirken Didi nihayet kendini koltuğuna atabilmeyi başarmıştı. Amiri memnun, savcısı sakin ve ekibinin işi başından aşkındı. Böylece sansasyonel bir dosyada yepyeni bir güne daha başlıyorlardı. Ceza adaleti sisteminin dişli çarkları yine tıkır tıkır işliyordu. Bobby DD'nin tam karşısındaki sandalyeye oturdu. Tek kelime etmeden DD'nin masasının üzerinde duran rapor yığınından birini okumaya başladı. Hemen ardından DD de ona katılmıştı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 193.